Sayın Levent Gültekin, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz, gündemin en sıcak konusu Musul operasyonuyla başlayalım. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'a yönelik operasyon başladı. Ancak Türkiye'ye devre dışında bırakıldı.
Şimdi Türkiye hem Irak'a hem de Suriye'ye en geniş sınır olan ülkelerden biri. İki ülkedeki bütün gelişmeler aslında en çok Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'nin hem Musul'da hem de Suriye'de masada olması gerekiyor. Bu anlamda iktidarın söylemiş olduğu talepler makul talepler. Yani dile getirdiği, aslında Türkiye için öngördüğü isteklerin her biri yadırgayacağımız şeyler değil. Normalde bizim gibi bir ülkenin o masada olması lazım. Fakat istemekle elde etmek arasında bir sorun yaşıyor Türkiye. İzlediği dış politika, içerideki uygulamalar bir şekilde Türkiye'yi dünya sistemiyle arasında bir mesafe oluşturdu. Dünya sistemi dediğim gelişmiş ülkeler, özellikle Amerika ve Avrupa. Şimdi Türkiye Batı'yla, Amerika'yla olan ilişkilerinde ciddi bir sorun yaşıyor ve diplomasiden uzak bir dil kullanıyor. Bu Batı'yla, özellikle Amerika'yla olan son dönemdeki bu bir yıldır, özellikle 15 Temmuz'dan sonra zirveye çıkan bu ayrışma ve bunu bir anlamda tolere etmek için Rusya'ya yakınlaşması, Rusya'yla Suriye'de iş tutmaya çalışması, bunun yanında eski ulusalcıların çok dile getirmiş olduğu Avrasyacı blok, İran, Çin, Rusya, onlarla beraber yakınlık kurma çabası ister istemez Batı ile Türkiye'nin arasını epeyce, bahsetmiş olduğumuz mesafeyi epeyce açtı. Şimdi bir tırnak içinde söylüyorum bu kelimeyi, bir ip dalaşı var. Hani öyle derler ya, Batı ile Türkiye şu anda birbiriyle oynuyor. Normalde Türkiye'nin evet hem misak-ı milliden dolayı hem iki ülkeyle olan sınırından dolayı bu iki ülkedeki gelişmelerde en çok söz sahibi olması gereken ülke. Fakat ne yazık ki bu dış politikadaki üslup ve Batı ile olan o hırgür tarzı bir politika Türkiye'yi bunların bütünüyle dışında tuttu. Yani Irak hükümetinin Türkiye'nin Başika'daki varlığına res çekmesi bu başlı başına sadece Irak sorunu değil, anladığımız kadarıyla bu Batı'nın da istemiş olduğu, talep etmiş olduğu bir şey. Yoksa Irak'ın tek başına böyle bir şeye karar veremeyeceğini bütün dünya bilir. O aslında bir anlamda Batı'nın Türkiye'yi dışlama operasyonu. Türkiye bütün çabalarına rağmen, bütün meydan okumalarına rağmen, işte A planımız var, B planımız var, o da olmazsa C planımız var demesine rağmen Musul operasyonunda yer alamadı.
Bu arada hemen şu insanın aklına geliyor. Koalisyon güçleri bu operasyonda yer alıyor. Koalisyon operasyonun içinde bulunurken Türkiye'de koalisyonun bir parçası değil miydi? Yani koalisyonda yer almıyor mu? İşte İncirlik koalisyonun kullanımına açılmadı mı? Türkiye'de koalisyonun bir parçası değil mi ki şimdi dışlanıyor?
İşte onu söylüyorum. Türkiye kendi kendini bir şekilde o koalisyonun dışına itti. Bunda PKK sorunu, PYD'nin oradaki varlığı, Batılı devletlerin IŞİD'le mücadele ederken PYD ile iş tutması, Türkiye'nin bundan rahatsız olması, PKK'nın Irak'taki varlığı, Türkiye'nin bundan rahatsız olması, iç politikadaki Batı'yı rahatsız edecek Avrupa Birliği'nden uzaklaşan politikaları, Amerika'yla çok sıkı bir şekilde ağız dalaşı, Rusya'yla poz verip öbür tarafı kıskandırma çabaları. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye kendini içinde bulunduğu Batı blokunun dışına atma, yani öyle bir işlem gördü bu izlediği diplomasiden uzak politika. Türkiye'yi o Batı blokunun dışına attı. Şimdi o dışına attı. Yani bütünüyle resmi olarak Avrupa Birliği ile bütünüyle ilişkilerini kesmemiş olsa bile gözle görülür bir şekilde Türkiye'nin Batı ile arasına mesafe koydu, artık açık bir şey. Yani o hani gizli saklı değil.
Bu Batı'nın da mı acaba işine geliyordu? Yani Türkiye'yi Batı'dan uzaklaştırmak, Peşmerge ile karşı karşıya getirmek veya PYD ile karşı karşıya getirmek, Türkiye'yi bir takım oluşumların karşısına itmek, daha fazla gerginliği artırmak, o bölgeyi daha çok karıştırmak bir takım kişilerin ya da grupların ya da ülkelerin işine mi geliyor?
Ya tabii ki dünyada şöyle bir durum yok. Diyelim ki Amerika'da tek bir Amerika, Obama var, o bütün kararları veriyor ya da diğer, yani dünyada da çeşitli ülkelerde çeşitli odaklar var. Biz nasıl kendi ülkemizde bir derin devletten 40 yıldır 50 yıldır bir derin devletten bahsediyorsak, hatta hatırlıyorsanız AK Parti iktidarın iktidar olma süreci bile bir zaman aldı kendisi varlığını kabul etmek. Tahmin ediyorum dünyada da böyle farklı düşünen farklı odaklar, farklı devletler içerisinde farklı örgütler, istihbarat örgütlerinin farklı amaçları, farklı çabaları var. Ama sonuçta biz Türkiye'yiz. Biz kendi pozisyonumuzu dikkate almamız lazım. Elbette Türkiye'yi orada istemeyenler mutlaka vardır. Özellikle batılı farklı odaklarda Türkiye'nin kötülüğünü isteyen, o tip yerlerde masada olmasını istemeyen, bu operasyonların sonunda zaafa uğramasını isteyen tabii ki belli başlı odaklar yoktur diyecek durumda değiliz. Çünkü olan durum ortada. Ama Türkiye'nin tam da bunu bozucu, tam da bunu boşa çıkarıcı bir politika izlemesi gerekiyordu. Yani Şimdi siz bir hükümet olarak, NATO üyesi olarak her ağzınızı açtığınızda Amerika'yı ötekileştirici, düşmanlaştırıcı bir politika izlediğinizde bunun bir bedeli olur. Bunun bedelini karşılayacak gücünüz varsa karşılarsınız. O zaman anlarım bunu. Yani gücünüz vardır, Amerika'ya meydan okursunuz, Avrupa'ya meydan okursunuz ve isteklerinizi yaptırırsınız, kabul ettirirsiniz. Şimdi bu anlaşılır bir politika. Ama yani şu Musul operasyonu bize gösteriyor ki tehditle bir yere varamıyorsun. Operasyon başladı. O yüzden diyorum, elbette Batı'da böyle bir odak varsa bile biz bu ülke olarak o odağın işini boşa çıkaracak politikalar üretmemiz lazımdır. Gömlek baştan yanlış düğümlendi. Şimdi düğmelene geldik yukarıya, son düğmeyi nasıl yaparsak yapalım arıza veriyor. Ama söküp aşağı götürme şansımız yok. Şimdi barış süreci vardı Türkiye'de. Herkes avazı çıktığı kadar iktidara, arkadaş bu Kürt sorunu gittikçe artık iç sorun olmaktan çıkıyor. Bir Orta Doğu sorunu haline geliyor. Suriye'de işler karışıyor, Irak'ta işler karışıyor. Bunu biraz önce çöz. Bunu çöz ki ayak bağlı. Şimdi onu çözemedi. Şimdi PKK ile müjdelesi var. Haklı olarak bir müjdele sürdürüyor PKK ile. Ne yapacak? PYD ile iş tutamıyor. Çünkü PYD ile iş tuttuğunda içeride savaştığı, her gün 5-10 şehit verdiği PKK ile bir tarafta partner pozisyonuna gelmiş olacak. Bir anlamda da dünya, özellikle Avrupa, Amerika, IŞİD'le mücadelede PYD'yi kullanıyor. Yani Kürt hareketini kullanıyor. Dünyanın, dünya sistemi, her kimse onlar, Orta Doğu'da bir şey yaptıkları belli. Yani bu böyle sadece IŞİD diye bir örgüt ortaya çıkıyor. O bir anda büyüyor, gelişiyor, kendi alanlar açıyor. Sonra Batı dünyası geliyor, onu dışarı çıkarma. Bunlar ancak hani dışarıdan baktığımızda çok çocukça şeyler olabilir. Belli ki orada bir odak, kimdir o, onu net olarak göremiyoruz. Bir odak bir operasyon çekiyor. Bu Kürt koridoru oluşturma olabilir. Orta Doğu'yu mezhepler ve etnik köken bazında daha çok parçaya bölmeye, işte Irak 3'e, Suriye 3'e, belki güçleri yeterse onun sonunda İran'daki Kürtler hareketlenmiş diye haberler okuyoruz. Tamam, böyle projeler vardır, bütünüyle yoktur demiyoruz. Ama bizim eleştirimiz tam da bunu bozacak politika üretmektir. Bunu bozacak bir söylem, bunu bozacak, bunu boşa çıkaracak. Dünya sisteminin bütün Orta Doğu'yu karıştıracak etnisite ve mezhep ayrımını dikkate alarak küçük küçük parçacıklara bölme politikasını boşa çıkaracak bir politika, bir üslup belirlenmesi lazımdı. Bu yapılmadı. Şimdi Orta Doğu'da bu dediğimiz odak her kimse, görüyoruz ki bir etnisite ve mezhep üzerinden bir ayrışmaya doğru gidiyor. Irak'ta başladılar bunu, biliyorsunuz. Saddam gitti. Şiiler, Kürtler, Sünniler. Peşinden Suriye'ye geldiler. Şimdi bütün bunlar oluyorken sen kendi ülkende köprünün adını Yavuz Selim koyuyorsan tam da onların işini kolaylaştırıyorsun demektir. Tam bunlar oluyorken sen de kendi ülkende Alevilerin televizyonlarını, radyolarını kapatıyorsan biz o zaman dönüp onlara kızamayız ki. Onlar evet kendi kafalarında bir amaç güdüyorlar ve bir politika geliştiriyorlar. Sen bu ülkenin iktidarı olarak bunu koruyucu bir şey yapman lazım. İki, bir de ben şunu anlamıyorum. Bunu nasıl göremezler, bunu nasıl anlamazlar? Dünyada bağımsız diye bir devlet yoktur. Hiçbir devlet bağımsız değildir. Çünkü dünyayı bir köy kabul edelim. Her devletin birbiriyle bir şekilde ilişkisi var. Birbirine bir şekilde ihtiyacı var. Bu Amerika olabilir, Rusya olabilir. Her devlet kendi gücü ölçeğinde söz sahibi olabilir masada. Yoksa ben bütünüyle başım buyruğum, istediğimi yaparım. Şimdi bunu Amerika bile diyemiyor. İşte Birleşmiş Milletler kılıfı uyduruyor, Güvenlik Konseyi diye bir şey uyduruyor, peşinden NATO'yu ikna etmek gibi bir derdi var. Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı olan ülkeler var, onları ikna etmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Tek başına ben bağımsızım, istediğimi yaparım diye bir şey yok. Şimdi böyle bir dünyadayız. Herkes gücü ölçeğinde, herkes dünyaya, dünyanın yaşamına kattığı değerlerin büyüklüğü, o toplumların ona kıymet vermesi ölçeğinde bir söz sahibi oluyor. Şimdi Türkiye kendi gücünün ötesinde bir üslup belirlemiş ve bunun çok ağır bedelini ödüyor. Yani meydan okuyorsunuz, sonunu getirmediğinizde siz kaybediyorsunuz. Bu artık dünyanın çok belirgin bir kuralıdır. Bu filmlere konu olmuştur, bu hikayelerde konu olmuştur. Bu artık açık bir şeydir. Eğer gücünden fazla bir söz, büyük laf edersen, eğer gücünden fazla bir tehditvari bir çıkış yaparsan, karşısı poker oyunu gibidir. O restini gördüğünde büyük kaybedersin. Kaybın çok büyük olur. Şimdi Türkiye ne yazık ki dış politikayı iç politika malzemesi haline getirdiği için şu andaki Türkiye'nin dış politikası iç politikanın malzemesi. Yani dış politikadaki duygumuzu okşayıcı fakat bize hiçbir getirisi olmayan çıkışlar. Aynı anda Amerika'ya meydan okumak, aynı anda Avrupa'ya meydan okumak. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye bir yol kat edemiyor. Yalnız bir ülke pozisyonunda şu anda. Yani Türkiye şu anda Musul'da o masada olması gereken en birinci ülke Türkiye'ydi. Türkiye'dir yani. Mültecilere kucak açan Türkiye, onlara mallı mülkünü, evini, sokaklarını, şehir yapan Türkiye. 3 milyon başka ülke yok. Türkiye var orada. Asker eğitiyor. Yeri geliyor işte peşmergenin Kobani'ye geçmesi için koridorluk işlemi görüyor. Yeri geliyor insanı yar. Çünkü sınırı ya orada bulunması gereken en birinci öncelikli ülke Türkiye. Tarihsel Bosul'daki bir takım milli tarihsel bağ zaten ayrı bir şey. Hak.
Peki gelecekte önümüzdeki günlerde bu operasyon bittikten sonra yine masada ya da karar aşamasında Türkiye devreye girebilir mi sizce? Belki sahada silah gücü olarak yani ordusuyla askeriyle orada bulunması istenmiyor olabilir. Ama karar aşamasında ve masada bulunabilir mi sizce ileride?
Bu tarz siyaset devam ettiği müddetçe ben Türkiye'nin her geçen gün biraz daha kaybedeceğini düşünüyorum. Yani şimdi Irak sonuçta dünyanın tanıdığı bir ülke. Bütün dünya, Türkiye'nin de tanıdığı bir ülke. Oranın iktidarı var, başbakanı var. Sana kalkıp çek kardeşim askerlerini dediğinde, hadi oradan sen kim oluyorsun cümlesi. Yarın Türkiye diyelim ki incirlik üssünü kapatmaya karar verdi ve dedi ki Amerika'ya çek kardeşim askerlerini istemiyorum dese. Ve Amerika'da şöyle bir açıklama gelse. Sen kim oluyorsun bizi oradan kovuyorsun. İşte böyle bir politika yürütüyorsun. Bu politika ister istemez o aktörleri tedirgin hale getiriyor. Güvensiz bir müttefik portresi çizdiğinizde ister istemez dışlanıyorsunuz. Ya bu sadece bundandır demiyorum. Hakikaten de Türkiye'yi dışlamaktan bir menfaat elde ediyor olabilirler. Ama sen bunu daha da kolaylaştırıyorsun. Yani daha diplomatik bir dil kullanıp o masaya oturmanın yolunu arayacakken tam tersine onları daha kışkırtıyorsun ve onların seni o masadan atmasını bütün dünya kamuoyu nezdinde meşrulaştırıyorsun. Türkiye şu anda tamamen dışlanmış. Ya orada bütün ülkeler var. İran bile var neredeyse ama Türkiye yok. Niye İran bile var diyorum? İran ki devrim yapmış, yıllarca dünyayla kavga etmiş, en büyük şeytan Amerika demiş. Ya yıllarca arasına mesafe koymuş ama buna rağmen son birkaç yıllık diplomatik diliyle, diplomasisiyle şu anda bir şekilde orada. Hem Suriye'de hem Irak'ta masada. Ama Türkiye oturamıyor. Oturamıyor çünkü kimseyle bir diyalog geliştiremiyor. Yani Amerika ile konuşamıyor, Avrupa ile konuşamıyor. Sorunları var. İçerideki sorunlarını izah edemiyor. İçeridekileri izah edemediği için içeriği bir arada tutmak için dış politikada Hamaset'e ağırlık veriyor. O dış politikadaki Hamaset tamamen içeriye dönük bir şey. İçerideki toplumu, halkı duygusal olarak kabartmak, duygusunu yüceltmek, o duyguyu içerideki eksiklikleri, yanlışlıkları örtmeye için kullanıyor. Şimdi böyle bir şey için kullandığınızda bunun karşılığının bedelini, ağır bir bedelini dış politikada ödüyorsunuz. Dış politikada normal diplomasiden yana bir politika izlediğinde, Amerika ile konuşan müttefik bir dil kullandığında, içerideki o hamasi söylem bütünüyle havada kalıyor. Ne diyecek o zaman dönüp topluma ve bu sefer de bu tarafları izah etmesi gerekiyor. Yani böyle bir açmazla karşı karşıya kaldığı için iktidar köşeye sıkışmışlığının ağır bedelini ne yazık ki Türkiye'ye ödetiyor. Peki nereye varır buradan? Türkiye dışlanıyor işte. Orada harita çizilecek şimdi yarın. Çok büyük ihtimalle bir belli başlı kimlerse o odak Kürt koridoru oluşturmaya çalışacaklar. PYD bir aktör olarak daha da büyümeye çalışacak. Orada PKK belki de Irak'ta o ayrı bir aktör olarak devreye girmeye çalışacak. Yani koskoca Orta Doğu'da şu anda Türkiye'nin iş tutabildiği tek bir partneri var. O da Barzani kaldı ellerinde.
Yani Barzani kaldı ellerinde diyorsunuz ama bu arada Peşmerge'den de tehditvari sözler gelmeye başladı. Genel sekreterinden.
Bu akşamki Barzani'nin açıklaması da o bile neredeyse kalmayacak duruma geliyor. Yani şu anda Türkiye'nin Orta Doğu'da iş tutabildiği tek partner Barzani görünüyordu son birkaç güne kadar. O da açıklama yaptı ki muhatabınız Irak'tır, ben değilim diye. Ne yazık ki oradaki 100 yıl sonra haritaların çizildiği, ülkelerin yeniden parça parça şekillendirildiği bir dönemde Türkiye yok. Yok ortada. Şimdi bütün bunlar sonra acaba bizim ülkemize dönecek mi? Yani Irak'a yaptıklarının bir benzerini Türkiye yapacaklar mı? Suriye yaptıklarının bir benzerini Türkiye yapacaklar mı? Yaptıklarında Türkiye bunu nasıl direnç gösterecek? Kimi kendisine müttefik yapacak? Kimin de iş tutacak? kiminle, hani satrancı sonuçta dış politika aynı zamanda bir satranç oyunu. Kiminle beraber müttefik olarak oyun oynayacak onu da bilmiyoruz. Hiç kimse yok çünkü etrafında. Yani Türkiye ne yazık ki yarınını göremeyecek durumda. Sadece bugününü hamasetle bugününü kurtaran bir politika uyguladığı için karşılığı yok. Dünya beşler büyüktür cümlesinin duygusal çok büyük karşılığı var. Çok hoşumuza gidiyor olabilir. Ama biz duygu tatminiyle uğraşacak durumda değiliz. Bizim somut karşılık almamız lazım, somut işler çözmemiz lazım. Biz ne yapıyoruz? Bize karşı ne yapıyorlar? Bize karşı yapılan. Diyelim ki üst akıl Türkiye'yi yok etmek istiyor. Ben de kabul ediyorum. Böyle bir şey var. Ama bunu bozmak için nasıl davranmamız gerektiği konusuna bir kafa yormamız gerekiyor. Niye bizim politikamız tam da üst akılın işini kolaylaştırıcı işler görüyor? Onun cevabını verilmesi gerekiyor. O da burada hamasette orada büyük bir açmaza sokuyor. Ne yazık ki.
Türkiye'nin şu anda Irak sınırına asker yığması, zırhlı araç sevkiyatı yapması, tankların sınıra gitmesi herhangi bir çatışmaya karşı önlem olarak mı yoksa bir takım tedirginlikten dolayı mı, saldırı beklentisinden mi yoksa oradan gelecek bir göç dalgasını engellemek için midir sizce?
Hepsi var. Öncelik tahmin ediyorum bir göç dalgası. 100 bine yakın insan bekleniyor. Bir o. İki, sonuçta orası bir bataklığa dönüşmüş Ortadoğu. Her an her şey olabilir diye tahmin ediyorum bir tedbir dağılıyorlar. Ama şunu beklemiyorum. Türkiye kendisi bir hamle yapacak, Irak'a girecek, Musul'a kadar gidecek. Bu kadar gözü kara olacaklarına ihtimal vermiyorum. Bu bir felakete dönüşür. Yani o zaman bütün dünyayı karşısına almak demektir. NATO'yu karşısına almak demektir. Belki NATO'dan çıkma aşamasına kadar götürür işi. Türkiye şu konuda dikkatli davranıyor. Dikkat ediyorsanız her ne kadar söylem olarak bağırsa, çağırsa, kıyamet koparsa, tehdit etse de sonunda dünya sistemiyle bütünüyle bağ koparmıyor. Mesela Fırat operasyonunda, bu Fırat Kalkanı operasyonunda dikkat ediyor musunuz? Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Tayyip Erdoğan Amerika'dan döndükten sonra Fırat Kalkanı neredeyse gündemden düştü yani. İşte bugün ilk defa ortaya çıktı ki Dabık düştü diye. Dabık'ı Şıt'tan aldık. İşte Elbaba gideceğiz. Halbuki Rakka'ya kadar gitme hesapları vardı. Tahmin ediyorum ki Amerika'da dur denildi. Dur kardeşim, abartma, fazla ileri gidemezsin denildi. O da durmak zorunda kaldı. Şimdi Türkiye aslında ne yapacağını biliyor. Ama başka bir felaket daha var. Şimdi gazetelerde görmüşsünüzdür belki. 9 tane pilot vatan hainliğinden yargılanırken F-16 pilotu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın talebi üzerine mahkeme bu 9 tane pilotu tedbirli olarak salıveriyor. Çünkü uçak kullanacak pilot yok. Şimdi o uçakları şu anda yani sizin diyelim ki Irak'a operasyon yapacaksınız. Tam da operasyon için kullanacağınız uçakları vatan hainliğinde yargıladığınız pilotlar kullanıyor. Şimdi ülkesi bu durumda olan bir iktidar ne yapabilir ki? Kime ne meydan okuyabilir? Kime hangi sözü söyleyebilir? Kime ne savaş açabilir, ne tehdit edebilir? Yani Türkiye'nin yeri kendi gücü ölçeğinde dünya sisteminin içerisinde en az hamlesini almaktır. Kopararak, res çekerek, meydan okuyarak, tehdit ederek Türkiye hiçbir yere varamaz. Çünkü sabah akşam iktidar mensupları yabancı sermaye çağrısı yapmaktan dillerinde tüy büküyor. Yani niye bunu söylüyorum? Ekonomin de dışa bağımlı. Yabancı sermaye olmazsa çöküyorsun. Yani hem ekonomik olarak dışa bağımlısın, hem dünya dengeleri olarak dışa bağımlısın. Türkiye'nin oradaki çıkarına gelen Suriye'nin bütünlüğü ve bunun yolu Esad'dan geçiyor. Esad'ın varlığıdır şu anda Suriye'nin bütünlüğü, bir teksik ortak. Çünkü Esad gittiğinde Suriye kimin elinde kalacağını bilmiyoruz. Bir tarafta Kürtler, bir tarafta Aleviler, öbür tarafta Sünniler. O da aynen Irak gibi üçe bölünecek. Sen istiyorsun ki Suriye bölünmesin, bütün kalsın. O zaman Esad Bey tutmanlarını tutamıyorsun. Çünkü o kadar hamasi bir dil kullanıldı ki Suriye ile ilgili. Şimdi manevra yapamıyorsun. Irak bütünlüğü istiyorsun çünkü Kürt devleti kurulmasını istemiyorsun. Şimdi Kürt devleti diyoruz, ben de kabul ediyorum. Evet, bir Kürt koridoru, Kürt devleti. Peki kardeşim, sen o zaman niye Irak'ta merkezi hükümetle iş tutmuyorsun da Barzani ile iş tutuyorsun? Mesela Başkent'den çık dediğinde niye Barzani'yi adres olarak gösteriyorsun, bir otorite olarak kabul ediyorsun? Yani bütün dünya şu anda Kürt devleti olmasın derken sen niye illa Barzani tek başına devlet başkanı muamelesi çekiyorsun? İzahı yok. Ya bir taraftan Suriye'de Kürt devleti kurulmasın diyorsun ama bir taraftan da orada FYD meşru olsun, alan açılsın, bütün Batı onunla iş tutsun diye Olabildiğince Batı'yı onların yanına itiyorsun. Şimdi bunlar alt alta koyduğumuzda Türkiye bu politikayla nereye varır? Gerçekten ben anlamıyorum. Anlayanın olduğunu görmedim Türkiye'de. Yani aklı başında ne kadar dış politika uzmanı var, herkesle konuşuyorum. Hiç kimse şu anda iktidarın bu politikayla nereye varmak istediğini bilmiyor, anlamıyor. İktidar mensupları da bilmiyorlar bu şekilde nereye varacağımızı. Gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum. İktidar mensuplarından konuştuğum insanlar var. Onlar da bilmiyorlar böyle nereye varacaklarını. Sadece duygusal olarak bir meydan okuma ve bunun sonucunda olur da bir şey olur, korkutabilir miyiz, kaçırabilir miyiz? Öyle bir umutları var. O kadar yani.
Sayın Gültekin, önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla.
İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.